Selamlar, NAS ekranlarına hoş geldiniz. Bugün çok değerli bir konuğumuz var. Kerem Ender Hoca ile birlikteyiz. Hocam hoş geldiniz.
Sefa gördük dostum.
Hocam, bugün tabii konuşacağımız çok konu var ama ihlasla başlayalım dilerseniz. İhlasın faziletleriyle başlayalım dilerseniz. Ne demek ihlas?
Halas etme, ibadeti Allah'a münhasır kılma. Allah'tan başka hiçbir şey için kulluk yapmama. İbadet yaptığın zaman insanlar tarafından herhangi bir beklentiye girmeme. Yani şu ibadeti yapayım, şu görsün. Bu ibadeti yaparken safın önünde olayım, kayınpeder adayım beni görsün, ticaret yapacağım arkadaşım da burada, bir ön safa geçeyim. Burada ibadetin içine riya karıştırılmış oluyor. Riya ihlasın tam zıttı. Nasıl gündüzün zıttı gece, nasıl sıcağın zıttı soğuk, ihlasın da tam zıttı, yani ibadeti Allah'a münhasır kılmanın tam zıttı riya. Olayı bozmak, içine kirli su karıştırmak, koca bir bal tenekesinin içine bir damla zehir atmak. Buna riya deniyor. Efendimiz Aleyhisselam'ın deyimiyle gizli şirk. İbadette gizli şirk olduğu zaman Allah-u Teala bu ibadeti kabul etmiyor. Yerine getirilmiş sayıyor. Namaz borcundan düşüyor, oruç borcundan düşüyor, fakat kullardan bir menfaat, bir beklenti olduğundan yapıldığı için buna sevap yazmıyor. Halbuki Allah Teala bir ibadete minimum 10 sevap verir, 10 katını verir ve 700 katına kadar çıkar diyor hadis-i kutsilerde. Burada sen bir çalışma yapıyorsun, bir ibadet yapıyorsun, 30 gün boyunca Ramazan orucunu tutmuşsun, fakat insanlar beni ayıplamasın, mahalle baskısı yemeyeyim diye tuttuğundan dolayı Ramazan orucu sebebiyle Allah sana ahirette hesap sormayacak, ceza vermeyecek, fakat sevap da yazmayacak. Şimdi bu akıl kârı mı?
Yani zaten Ramazan'ı anlamış olsaydı Ramazan'dan sonra da hayatını normal bir şekilde aynen ibadetlerine devam ederdi. Kesinlikle. Aslında Ramazan'ı da anlamamış oluyor galiba.
Kesinlikle doğru, doğru. Zaten Ramazan'ın manası şu: bu bir ay geldi, bu ayda yönelişini yap, Allah Teala'ya yönel. Senin için yeni bir yıl Ramazan'la beraber başladı. Zekat hesaplaması da Müslümanlarda Ramazan'dan Ramazan'adır. Dolayısıyla bu yenilemedir. Artık bugüne kadar namaz kılmıyor olabilirsin. İçkiye bağımlılığın, kumara bağımlılığın olabilir. Ramazan'la beraber, oruçla beraber bir tövbe et. Bütün günahlarını temizle ve yepyeni bir hayata başla. Bayramın birinci günüyle beraber tekrar içki müptelalığına geri dönme. O zaman Ramazan'ı anlamadın demektir.
Yani İhlaslı bir hayat sürmek için o zaman hocam ne yapmak lazım?
Niyeti, önce kul niyeti çok sağlam, halis bir şekilde yapması gerekiyor. Muhammed Aleyhisselam buyurdu, müminin niyeti amelinden üstündür. Yaptığı amel belli bir miktar verir.
Ha, niyet amelden üstündür.
Niyet amelden üstündür. Niyeti, amelinde savaşa girmek var. Uhud Savaşı'nda savaşan mücahitler vardı. Ama niyetinde Müslümanların galip gelmesi, İslam'ın savaşı kazanması yoktu. Niyetinde benim evimin bahçesindeki hurma ağaçları zarar görmesin vardı. Bu olduğu zaman niyeti ameli bozmuş oluyor. Amelde hatta diğerleriyle beraber darbe alıyor ve öldürülüyor. 12 kılıç darbesi alıp öldürülmüş mücahit var. Ama Allah rızası için oraya gelmediğinden, bahçesindeki hurma ağaçları zarar görmesin, talan edilmesin diye oraya geldiğinden kaybediyor. Bu cehennemliktir diyor Efendimiz Aleyhisselam. Falanca cehennemliktir. Sahabe diyor ki ya Allah Resulü, 12 kılıç darbesi aldı, şehit oldu gözümüzün önünde. Hayır, hurma bahçeleri için savaştı. Bak, burada niyet var. Niyeti sağlam yapmadıkça asla doğru dürüst bir şekilde amelin kabul görmez. Borçtan düşer ama Allah onu kabul edip de katlamaz. Mevla Teala 10 katı, 500 katı, 700 katına kadar katlıyor. Kur'an'da başak örneğini verir Mevla Teala. Allah yolunda cihad edenlerin misali şudur. Onlar toprağa bir tohum atarlar. O bir tohum 700 buğday verir. Bir başağın içinde 700 buğday verir. İşte Allah yolunda çalışanların alacağı ücret budur. Şimdi böyle bir mükafat almak varken, böyle bir ihtimalin, imkanın varken sen sadece niyetini bozmayla bütün bu mükafatların tamamını kaybediyorsun.
Yani önce halis bir niyet.
Kesinlikle.
Sonra hocam niyet ettim, tamam. Niyetim de halis, niyetim de düzgün ama ibadetler ne olacak?
İbadetlere asla ve kat'a riya karıştırmamalı. Riya, Muhammed Aleyhisselam'ın deyimiyle simsiyah bir gecede, siyah bir kayanın üzerindeki simsiyah küçük bir karıncanın adımlarından daha gizli. Riya bu kadar gizli, bu kadar sinsi. Gizli şirk. Hadislerdeki tabir bu. Niyeti güzelleştirdikten sonra amele başladığında kalbin kaymayacak. Şu beni görsün, buradan menfaatim olabilir. Şuna gideceğim, borç isteyeceğim. Borç istemeden önce beraber bir namaz kılalım. Çıkışta bir hal hatır sorayım, dini bir...
Cuma namazında beni patronum görsün.
Görsün. Bunların tamamı niyeti zaten bozuk başlamış. Niyetten sonra amele riya karıştırma ve ibadeti bozma. İbadet yapacağım derken şirke girme, küfre girme. Olayın en tehlikeli kısmı bu. Allah Teala Kur'an'da ihlastan bahsederken şöyle diyor: azaptan ancak Allah'ın ihlaslı kulları kurtulacak. Çok ibadet edenler değil, çok hacca gidenler değil, çok Kur'an okuyanlar değil. Azaptan ancak Allah'ın ihlaslı kulları kurtulacak. Bu ihlası kazanmamız gerekiyor. Önce niyetimize, kalbimize, bir içe başlamadan önce monte etmemiz lazım, oturtmamız lazım. Hemen peşinden hayatımıza, sözlerimize, yaşantımıza oturtmamız, monte etmemiz lazım.
Hocam tabii burada şimdi ibadete adam duracak, daha ihlaslı olacak ama hani çoğu kişide şu var: ya ben istiyorum ama namaz kılamıyor türlü, olmuyor. Ya da farzı mı hemen kılıp bitiriyor, işte sünnetler yok. Farz meselesine geleceğim ama önce yani o namaz kılmakta zorlananlar için ne tavsiye eder?
Şimdi İmam Rabbani şöyle diyor: İhlasın başlangıcı zorlamayla olur. Sonrasında zorluya zorluya, kul zarla zorla, sıkıla ıkıla farzları kıldı, sünnetleri terk etti, nafile yapmadı, günde iki vakit vakit kıldı, üç vakit kıldı. Bunları yavaş yavaş zorluya zorluya Allah-u Teala kalbine ihlasa indirir.
Hepsi ihlasa çıkıyor yani.
Kesinlikle. Süper. Ama başlangıçta adamın böyle bir ihlası yok. Ama namaz kılmadığı için yanacağını da biliyor. Kur'an'a ve sünnete iman etmiş. Ama namaz kılmak da çok zor geliyor. İhlası da olmadığı için, yani senin deyiminle aşkı da olmadığı için zor geliyor, sıkılıyor, yoruluyor ve bırakıyor.
Aşksız olmaz bu.
Mümkün değil. Aşksız. Yani günümüzde bazı yarım hocalar, bazı sahte hocalar olayı sadece mantığa, akla indirgemeye çalışıyor. Kalbi, ruhu, aşkı tamamen devreden çıkartmaya çalışıyorlar. Böyle bir inanç yok. İnanç akıllı olmaz. İnanç kalple olur. İman böyle bir şeydir.
Ya bu iş belki akılla başlar ama akıl devreden çıkar ve o iş
kesinlikle
tamamen gönüldür yani.
Kesinlikle. Ya fizik kurallarını alt üst eden bir olay var. Allah-u Teala Kur'an'ımızda bir insanı bir balığın karnında yaşattığından bahsediyor. Şimdi mantık fizik kurallarını öne koyuyor. Diyor ki bir insan balığın karnında yaşayamaz. Bu mümkün değil. Kurallara aykırı. Ama Allah-u Teala açık ayetlerinde Yunus Aleyhisselam'ı yaşattığını, çok zikredenlerden olmasaydı kıyamete kadar orada yaşatacağını söylüyor. Bakın kıyamete kadar yaşatacağı tek insan Yunus Aleyhisselam. Ama beni çok zikredenlerden olduğu için ben onu çıkarttım. Balığın karnından çıkarttım ve selamete ulaştırdım diyor. Şimdi akıl burada devre dışı kalıyor. Burada imanın olmazsa kafir olursun.
Tabii.
Akıl diyor ki mümkün değil.
İman çok hassas bir şey değil mi?
Kesinlikle. O olmazsa hiçbir bilgi seni kurtaramaz. Hiçbir ilim seni kurtaramaz. Geçen haftaki sohbetinde Hawking'den bahsettim. Ateistlerin peygamberi Stephen Hawking.
Evet.
Adama 20 yaşında ALS teşhisi konuluyor. 2 yıl. 2 yıldan fazla yaşayamazsın. Bilim bunu gerektiriyor diyor. Kaç tane doktora gittilerse maddi durumda çok iyi. Hepsi 2 yıl ömür veriyor. Ama Allah o ateisti 50 yıl daha yaşatıyor. 70 küsur yaşında ölüyor. Adamın hayatı bile Allah'ın bir kudret mucize göstergesi. 2 yıl yaşayacak dediği, bütün bilim adamlarının 2 sene yaşayacak dediği adam 50 yıl daha yaşıyor ve son nefesine kadar İslam'ı, Allah'ı ve bir yaratıcıyı inkar etmeye devam ediyor bütün kitaplarında, yayınlarında. Son nefesine işte 1-2 yıl kala röportaj yapıyorlar. Diyor ki benim bütün görüşlerim bir tanrı olmadığı anlamına gelmez. Bütün fizik kurallarını, bütün cisimleri hareket ettiren muhakkak bir kuvvet olmak zorunda. Ben tanrı görüşünü inkar etmiyorum diyor. Ya senin bütün kitaplarında, bütün eserlerinde ilah görüşü red var. Son anda ölüm yaklaştığı zaman tabii en kral ateist bile, en önce ateist bile bir sarsılıyor. Ya gideceğiz diyor, ya varsa, ya varsa diyor.
Ya varsa.
Ve yandan yandan iman etmeye başlıyor.
Az önce şey dediniz, Yunus Aleyhisselam çok zikredenlerden olduğu için biz onu yaşattık. Çok zikretmek nasıl yapacağız?
Mevla Teala Kur'an'da çok namaz kılanları övmüyor. Çok oruç tutanları övmüyor. Çok umre yapanları övmüyor. Ama çok çok zikredenleri övüyor. Çok çok yapın dediği bir tane amel var. Ya eyyühellezine amenü zükürullah zikran kefira. Ey iman edenler Allah'ı zikredin ama zikran kesira. Çok çok zikredin. Fesebbihuhu bukrata ve asıyla sabah ve akşam onu tesbih edin. Bunu sabah ve akşam yapmak zorundayız. Ama az değil. Münafıklar Allah'ı zikretmekte çok az yaparlar. Çok yimlidirler diyor Efendimiz Aleyhisselam hadiste. Demek ki bizim münafıklardan farkımız şu olmalı. Çok çok zikretmemiz lazım. Dilin Allah'ın zikriyle devamlı ıslak kalsın. Ey Abdullah İbni Mesud diyor Efendimiz Aleyhisselam baş talebesine. Zikrettiği zaman insan çokça zikir yaptığı zaman dili devamlı ıslak kalır. Ama bu zikrin insana vermiş olduğu tek bir şey yok. Sevap değil. Şimdi her zikirde 10 sevap gelir amel defterine. Sağ tarafa 10 yazılıyor. Allah, Allah, Subhanallah, Elhamdülillah 10 yazılıyor buraya. İhlasın fazlaysa Türker 20, 50, 100, 700'e kadar çıkartır Allah Teala ihlasına göre. Şimdi bir verdiği rakam var, matematik var. 10 artıyor. Zikir sana verdiği bir şey daha var. Muhabbetin, aşkın artıyor. O kalpteki muhabbet, ruhtaki temizlenme, berraklaşma, aklının yıkanması, beynin yıkanır, fazla zikretme, sohbetlere gitme, sohbet videoları izleme, Nas TV seyretme, beynin yıkanır falan diyenler var ya. Ya zaten yıkanması için izliyorum. Bir şey yıkanmazsa kirli mi olur, temiz mi olur? Bir şey yıkanmazsa hasta mı olur, sağlıklı mı olur? Hasta olur. Yıkanması gerekiyor. Yıkanmanın ölçüsü ne? Deterjanı koyup kalbimizin içine yıkayamayız. Bir şey yapmamız lazım bizim. Bunun ölçüsü Kur'an okumak, ilim sohbetleri seyretmek ve en önemlisi zikir yapmaktır. Bu zikri bol bol yaptığın zaman temizlik gelir. Aklın temizlenir, daha berrak düşünürsün. Ruh kalbin temizlenir, kötü şeyleri istemezsin, iyi şeyleri istersin. İyi şeyleri izlemeyi, seyretmeyi istersin. Ruhun temizlenir, zikir sana yeterli gelmez. Tıpkı çayı, bir tane çayın yeterli gelmediği, ikinciyi, üçüncüyü istemek, peşinden künefeyi istemek gibi. Bu nefsin aldığı bir lezzet ve yeterli gelmiyor. Devamlı bir şeyler istiyorsun.
Evet.
Ruh da temizlendiği zaman istemeyi sürdürür. İbadeti istemeyi, Allah'ı istemeyi, aramayı sürdürür. Zikir böyle bir şey katar.
Yani zikir yaptıkça çokça yaparsınız.
Kesinlikle, kesinlikle. Durmazsın, arttırmaya başlar. Bu neye benzer? Sporculara benziyor. Spor salonuna gidiyor. Evvelce üzerinde 15-20 kilo yağ tabakası varken, her tarafı sarkmışken 6 aylık bir çalışmayla ve perhizle sıkılaşıyor, yağlar gidiyor. Ama sporu yapan kişi diyor ki ya ben 6 ayda bütün yağlarımı erittim ama ben şimdi kas yapmak istiyorum. Yani dışarıya çıktığım zaman bir görünmek, bir riya yapmak istiyorum. Bu da vücudun riyasıdır. Gizli şirktir. Spor yapmak çok güzel bir şey. İbadettir vücuda bakmak ama insanlar beni görsün, vücuduma imrensinler, kadınların şehveti artsın niyetini yaptığın zaman her saniyen günah kazanma anına geçer. Bunu bu şekilde ayırmak lazım. Şimdi 6 ay spor yapıyor, yağları eritiyor ama durmuyor. Spor bir bağımlılıktır. Yaptıkça
hocamız da
bırakamaz.
Sporcudur bu arada.
5 yıl tekvando yaptım, bırakamıyorum. Her gün yarım saat bir şeylere yumruk atmazsam, tekme atmasam rahat edemiyorum. Yani bu bir bağımlılık. Devamlı daha fazlasını istersin. Kendindeki gelişimi gördükçe daha fazlasını istersin. Senin dediğin gibi zikrullah da böyle. Aşkını arttırıyor, muhabbetini arttırıyor, nefsi terbiyeni, kınamanı arttırıyor ve en güzeli doyumun yok. Doymak istemiyorsun. Devam ediyorsun.
O lezzeti almak çok önemli bir şey hocam. Yani o zikre girdikçe o lezzeti alan herhalde hani bunu aşkla sarılan oradan kolay kolay vazgeçmez diye düşünüyorum. Aşksız o lezzeti almadan yapılan zikir ya da namaz kısa sürer.
Kısa sürer. Doğru.
Değil mi? Yani
doğru.
Etrafımı da onu gözlemliyorum çok.
Tamam.
O zaman o lezzeti almak çok önemli herhalde. O lezzeti almak için ihlaslı olmak gerekir. Başa dönüyorum hocam o zaman. Peki burada dedik ki namaz kılmakta zorlananlara tavsiyeler. Zorlu olacak bu en başta dediniz.
Tabii.
Yani diyorlar ki ya ben hemen öğlenin farzını kıldım. Son sünneti kılmasam olur mu? Olur mu yani?
Tabii başla. Olur. Kınamamak gerekiyor. Bu adamın nefsi kuvvetli. Geçmiş hayatında yapmış olduğu yanlış tercihler sebebiyle nefsi güçlenir. Adam ibadetsiz kalır. Adam içkiye, kumara müptela olur. Zinaya müptela olur. Bu nefsi kuvvetlendirir. Ama bu bir terazidir. Terazinin bir kefesi aşağı inerse diğeri yukarıya çıkmak zorunda. Nefs günahlarla, haramlarla beslendikçe kuvvetlenir ve yukarıya çıkar. Ruh zayıflar, akıl zayıflar, kalp, aşk zayıflar. Zayıfladığı zaman o adamın bedeninin, ruhunun, aklının kontrolü nefse geçer. Bu sefer ibadet çok sıkıntılı olur. Fakat ahiretten korkuyor, hesaptan korkuyor, imanı da var Türker. Namaza başlamak istiyor. Sadece farzları kılarak başla. Benim her zaman tavsiyem şudur. Kardeşim zor mu geliyor? Geçmiş hayatın çok mu kötüydü? Sadece farzları kılacaksın. Bu şekilde devam et. Daha sonra o farzlardaki sadakatin sana sünnetleri kıldıracak. Yetmeyecek, ruhun kuvvetlendikçe artık nafileleri arayacaksın. Bana mesaj göndereceksin. Hocam bana nafile namaz tavsiyesi yapar mısın? Bana bu tavsiyelerde, bu tavsiye isteklerinde
bulunacaksın. Peki gece namaza bir duracak sabaha kadar.
Böyle çok mesaj geliyor. Geçmiş hayatı kötü durumda. Fakat ibadete başlıyor. Günde bir vakit namazla başlayan çok insan var. Yine çok tavsiye ettiğim bir şeydir. Ondan daha mı kötü nefsin? Günde bir vakit namaz kıl. Ama bir şeyi sabitle. Bir vakti sabitle. Diğer vakitleri bırak diye tavsiye ediyorum. O bir vakit 2'ye çıkıyor, 4'e çıkıyor, en sonunda 5'e çıkıyor. Sonra sünnetlere başlıyor. Ondan sonra nafile tavsiyeleri istiyor. Durum böyle. Azdan başlayacak. Tıpkı bir dövüş spor salonuna, bir vücut geliştirme spor salonuna giden insan gibi. Yani bir anda bu adama 50 kilo, 100 kilo vermezler. Küçük kilolar verirler.
Doğru.
3 kiloyla başla, 4 kiloyla başla derler. Sen de bir İslam davetçisiysen, insanları namaza başlatmak istiyorsan, kardeşim 5 vakit namaz kılacaksın ama bizim peygamberimiz 5 vakitte nafile kılardı. Her gün 10 vakit kılmak zorundasın yoksa senin Müslümanlığın eksik. Dersen
adama soğutursun.
Bitti. Bu adam gitti. Daha kılmaz. Kaza namazı mesela ibadete başlayan, namaza başlayan insanların geçmiş borçları var. Kaza orucumuz vardır. Kaza zekatımız vardır. Kaza haccımız vardır. Bir de kaza namazı borcumuz vardır. Adam başlamış namaza 20 yaşında ama bu adam 13 yaşında buluğa erdi. 7 sene borcu var Türker. 7 sene borcu var. Bu adam ne istiyor bizden? Kaza namazı borçlarımı nasıl kapatabilirim hocam diyor. Biz de buna tavsiyede bulunuyoruz. Kardeşim her gün bir günlük kaza borcunu kapatacaksın. 2'ye çıkma. İkiye çıkma. Nefsini yorma. Nefsini yorduğun zaman ihlasın zayıfsa bir tokat yersin. 5 vakit namazı da bırakırsın. Sen programdan önce bana yaptığın bir fiilden bahsettin. Her sabah 200 İhlas-ı Şerif işe gelirken muhakkak okurum dedim. Bu çok güzel bir şey. Ama ben de sana dedim ki aşırı gidiyorsun Türker. Lütfen.
Ağır gelir dedim.
Ağır gelir. Nefsinden tokat yersen, şeytandan tokat yersen bir bakarsın bir sabah hiç zikir yapmıyorsun. Açmışsın müziği orada müzik dinliyorsun.
Evet,
vur patlasın çalmalısın. Bu olmasın diye azaltmak lazım. İstikrar ama
yani
daimiyet.
Ağır gelmesin diyorsun. Aslında burada tüm mücadele işte nefsimizle olan mücadele.
Kesinlikle. Kesinlikle.
Yani bu nefisle olan mücadele hiç bitmeyecek değil mi? Yani son nefesimizi verene kadar Azrail derler hani son nefeste de gelmiş. Oğlum peygamber bak ya kandırmaya çalışıyor. Azrail diyorum. Şeytan. Kandırmaya çalışıyormuş.
Doğru.
Yani nefisle mücadele bu kadar ağır ve son nefesimize kadar. Nasıl nefsimizi koruyacağız hocam?
Şimdi yapılan her ibadetin bize 3 katkısı var. 1- sevap yazma. 2- temizleme. Bizi bir tezkiye etme. Ruhumuzu dinlendirme. Ve yaratılış gayemizi bize hatırlatma. 3. bir şey daha var. Her ibadet, yapılan her ibadet nefsi aynı zamanda terbiye etmedi. Allah-u Teala bize bu ibadetleri, bu oruçları, bu zikirleri, bu zekatları neden verdi? O içimizdeki kafir, kendisini yaratıcıyı inkar eden, bizi ibadetten alıkoymak isteyen o nefis var ya, tam iki kaşın arasındaki kuvvet. Bu kuvveti ehlileştirmek için verdi. Nasıl bir evimizdeki bir kediyi ehlileştirmek için bazı kurallar koyarız, bahçemizdeki bir köpeği ehlileştirmek için bazı perhizler veririz, bazı kurallar koyarız, oraya gitme, cız oğlum buraya gitme falan deriz. Nefs de içimizdeki köpektir, içimizdeki canavardır, kurttur. Bunu ehlileştirmenin tek yolu tekvandoya gitmek, kum torbası yumruklamak, insan dövmek değil. Bunu ehlileştirmenin tek yolu var ibadet. Bunu ehlileştirmeden de Allah-u Teala ben sizi cennete koymam diyor. Cennet müminlerin yeridir, kafiri oraya sokmam diyor. Bu kafiri dünyadayken Müslüman yapacaksın. Dünyadayken Müslüman olmazsa, o ibadetlerle bunu terbiye etmezsen, o devamlı surette küfrü ister, seni cehenneme götürmekten başka bir gayesi yoktur. Çünkü onun üstadı şeytan. İlmi ondan alıyor. Şeytan sadece vesvese veriyor nefse. Nefs onun mudisi, dervişi, talibi. Bize yaptıran, fiilleri bize yaptıran o nefs. Bu nefsi terbiye etmenin yolu da ibadetten başka bir şey değildir.
Son nefeste bile hala vazgeçmemek.
Geçmiyor. Şuraya bak, adamın yaşı 90 ve hala nefsi ona içki içmesi konusunda terkinde bulunuyor. Hala nefsi ona şehveti bitmiş. Yaşı 90. Hala hala nefsi ona yoldan geçen yarı çıplak bir kadına bakma konusunda telkinde bulunuyor. Bakmadan duramıyor. Camiden çıkan yarı imanlı bir hacı amca olsa bile. Bakmadan duramıyor. Şehveti bitmiş. Ama nefsi şeytandan aldığı telkin de ona baktırmaya devam ediyor. Son nefese kadar bu bitmeyecek. Bu mücadelemiz son nefese kadar sürecek.
Konu konuyu açıyor. Biraz konumuzdan sapıyoruz ama aslında hepsi dahilinde ama son nefes dediniz hocam. Ölüm anında o son nefesimizde ne yaşanıyor? Öncesinde ne hissediyor insan ve o ölüm anında nasıl bir şey çöküyor insanın üzerine? Son nefesimizi nasıl veriyor?
Şimdi Efendimiz Aleyhisselam'ın bildirdiği hadis-i şeriflerden biz bunu bilebiliyoruz. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de çok az değinir. Artık bir kişi öldüğü zaman ona şöyle sesleniriz diyor Mevla Teala. Bugün artık gözün keskindir. Sen bunlardan gafletteydin. Biz sana cenneti anlattık, cehennemi anlattık, hesabı, mizanı anlattık. Sen bunların tamamından gafletteydin. Görmemiştin. Artık bugün gözün keskindir. Görmediğimiz ve duyduğumuz her şeyi artık ölümümüzle beraber görmeye başlıyoruz. Perde kalkıyor ve sınav bitiyor. Bu birinci mesele. İkinci mesele, ölmeden önce son bir fitne var. Son bir fitne, nefsin telkini ama nefse destek olmaya gelen, seni imansız götürmeye gelen bir şeytan. Son nefeste muhakkak her kula o iblis, o şeytan gelir. Veli dahi olsa gelir. Ama velilere Muhammed Aleyhisselam da temessül ettiği için, tevhidi o telkin ettiği için kanmaz, aldanmaz. Bizim gibi sıradan Müslümanlara ise şeytan gelir. Eğer Allah ihlasımızı beğendiyse Muhammed Aleyhisselam ya da bir veliyi ya da vefat etmiş olan bir akrabamızı temessül ettirip bize telkin ettirtebilir. Bu olmasa bile etrafımızda salih kullar varsa bize devamlı telkin ederler. La ilahe illallah de. Kerem kardeşim, la ilahe illallah Muhammed
yani
Resulullah.
Yani etrafımızda o ölüm döşeğindeyken insanlar o yüzden
telkinde bulunur.
Kur'an okur.
Bu Muhammed Aleyhisselam'dan geliyor. Ölüleriniz üzerine Yasin okuyunuz. Birinci hadis. Ölülerinizin yanında şehadet telkin ediniz. Kelime-i tevhid telkin ediniz. Bu hadis-i şerifler olduğundan dolayı bizim halkımız bunu adet edinmiş. Hem Kur'an okurlar, özellikle Yasin-i Şerif, hem de tevhid söylerler. Yani şunu getir falan demese bile la ilahe illallah Muhammedun Resulullah Ahmet abi yanında hatırlatma babında devamlı söyler. Vefat etmeye yakın kişi güçsüz olsa, dili dönmese bile kalbinden ya da aklından bunu geçirmesi bile yeterlidir. La ilahe illallah dese. Bunu yapamıyor. Sadece Allah diyor. Allah demesi bile imanlı ölmesinin alametidir, işaretidir. İmanı kurtarmış olur. Bunu yaptıktan sonra artık son nefes gelir. Şeytan elindeki o sıvıyla vefat etmeden önceki en zor fitnemiz ağzımızın çok fazla kuruması, sıvıya çok fazla ihtiyaç duymamız. Bunu fırsat bilen şeytanın gelip bize bir illüzyon yapması, elinde bir sıvı su varmış gibi, buz gibi bir su varmış gibi bizi aldatmaya çalışması. Burada birçoğu kanar, halis, ihlaslı kullar aldanmaz, kanmaz, tevhidi getirir ve onu kovarlar. Şeytan onlardan sadece şunu ister. Sen şu anda kalkamıyorsun, güçsüz bir şekilde burada duruyorsun. Şu suyu sana verebilirim. Senden bir tek şey istiyorum. Bana secde et. Adam şeytana der ki, benim şu anda kalkacak bir kuvvetim, gücüm yoktur. İblis de ona şöyle der. Kalkmana gerek yok. Başınla hafif bir şekilde bana eğdir, yeterli. Maksat hasıl olur. Bu ona secde ettim anlamında. Sen benim ilahımsın anlamında demek olur ve kişi imanını kaybeder. Ebedi olarak cehenneme gider. Bu son fitnedir. Bundan da kurtarırsa artık o kişi imanlı ölmüş demektir ve perde açılır. Göremediği her şeyi görür. Göreceği ilk şey salih bir kulsa cennette gideceği yeri görür. Makamını görür. Eşlerini görür. Şaki bir kulsa, günahkar bir kulsa cehennemde gideceği yeri görür. Makamını görür. Arkadaşlarını, cehennem arkadaşlarının hepsini görür. Ölüm anında bunlar başımıza gelir.
Peki şimdi mesela kendi cenazenizde her şeyi duyuyor muyuz? Hani şey derler, defnettikten sonra ya şimdi ayak izleriniz, ayak seslerinizi duyuyor. Buraya nereden geleceğim? Peygamber Efendimiz geçenlerde anlatmıştım. Peygamber Efendimiz Bedir Savaşı'nda müşriklere, ölen müşriklere yanlarına gidip diyor ki ben size demedim. Niye bu? Ya Muhammed niye ölülerle konuşuyorsun? Ölüler duyar mı ki?
Evet.
Diyorlar. Peygamber
evet.
Efendimiz de sizin yanınızda bunu anlatıyorum ama hocam. Peygamber Efendimiz de evet duyarlar ama konuşamazlar.
Güzel.
Cenazemizde de telkin olayı
delili bu hadis-i şeriftir zaten.
Değil mi hocam?
Tabii. Ölüler dirilerin duyduğundan daha net, daha sağlam duyarlar. Ama ne zaman başlıyor? Bu duyma olayı ne zaman başlıyor? Son toprak parçası atıldığı zaman diyor Efendimiz Aleyhisselam. Son toprak parçası kürekle en yakınları tarafına üzerine atıldığı anda imam telkin getirmeye başlar. Bazı cümleler söyler, hatırlatmalar yapar.
Evet.
Telkinin delili de senin zikrettiğin hadis-i şeriftir. Kafirler, müşrikler bile duyuyorsa Allah mümine mi duyurmayacak? Bu hatırlatmaları son bir kere yaparken Münker Nekir geldiği zaman hesabı kolay olsun. En azından bir hatırlatma vazifemizi yapmış olalım diye. Bu telkinlerden sonra Allahü Teala o kabirdeki kişilere o inkar edilen meleklerle bazı sualler sordurdu. Suallerin birincisi men rabbukedir. Rabbin kim? O kişi hayatı içinde İslam'ı yaşadıysa, vazifelerini yerine getirdiyse tereddütsüz, şeksiz, şüphesiz Rabbi Allah Celle Celaluhu der. Rabbim Allah'tır. Şüphe etmez. Ma dinüke dinin nedir? Bu Allah sana hangi dini verdi? İbrahimilik mi? İsevilik mi? Musevilik mi? Muhammedilik mi? Dinim İslam'dır. Peygamberin kimdir? Peygamberin Muhammed Aleyhisselam'dır. Kitabın nedir? Kitabım Kur'an'dır. Bu dört sualden cevaplamadıkça, bu dört suali geçmedikçe kimseye kurtuluş yoktur. Ama bu dört sualin peşinden başka bir hadis-i şerifte Muhammed Aleyhisselam diyor ki kabirde ilk sual namaz alınacak. Namazdan. Bu da İslam alimleri hadis şerh ederken diyor ki bu hadislerin arasını şöyle bulabiliriz. Dört sualden hemen sonra gelecek olan amel suali namazdır. Efendimiz Aleyhisselam Aleyhisselam diyor ki kişi namazdan kolay bir şekilde cevap verirse diğer bütün sualler çok kolay geçer. Namaza cevap veremezse kabir hesabı çok çetin geçer. Ve belli bir müddet o günahları günah sevap dengesinde.
Kabir azabı diye bir şey var.
Kesinlikle var. Hem ayet-i kerimeler hem hadis-i şerifler bize bunun delillerini ortaya koyuyor. Kabir azabını inkar eden Muhammed Aleyhisselam'ın dininden çıkmış olur. Makron İslam'ına geçer, reformist bir İslam'a geçer, ılımlı bir İslam'a
Macron
geçer.
Makron İslam'ı diyorsun.
Makron İslam'ı. Tabii 1,5 metrelik Makron'un çıkarttığı bir İslam var. Mini etekli kızların önümüze geçip bize imamlık yapabildiği yeni bir İslam türü. Fransa'daki camilerin yarısını kapattı. Türkiye Diyanetine bağlı camileri kapattı. İmamlarınızı Türkiye'den atayamazsınız dedi. İmamları ben oradan atayacağım ve ılımlı İslam'ı vereceğim. Senin ılımlı İslam'ın nedir dediler bizimkiler. Ilımlı İslam, Kur'an'ın yarısının reddedildiği, hadislerin tamamının reddedildiği İslam. Ilımlı İslam. Bu Fransa'daki Macron.
Türkiye'de de var hocam bu temsilcileri
kesinlikle
maalesef.
Var. Kesinlikle var. Hadi bu Fransız anlarsın bunu. İslam'ı zaten yok etmek istiyor. Bizden bunlardan daha büyük düşmanımız yoktu. Bir de içeridekiler var. İçerideki Fransızlar var. Bugün Kur'an'ın bir kısım ayetleri buradan çıkartılmalı diyenler. Şu ayetler geçmişte kaldı. Muhammed Aleyhisselam zamanında kaldı. Bugünü alakadar etmiyor diyenler. Bunlar da Macron'dan, İslam'ı Macron'dan öğrenmiş, Muhammed Aleyhisselam'dan öğrenmeyi reddetmiş olan yerli Fransızlar.
Hocam bu içimizdekiler ateizmi ve deizmi de çok harlıyorlar. Öyle diyeyim. Mesela gençlere baktığımızda deizmin, ateizmin çok yükseldiğini görüyoruz. Neden sizce bu kadar oldu?
Şimdi küresel para baronları dinsiz bir nesil istiyor. Bir, fıtratı bozulmuş bir nesil istiyor. İki, bunun için her taraftan, bütün sosyal mecralardan, bütün yeni açılan sosyal platformlardan yayınladıkları dizilerle, çizgi filmlerle ve videolarla bunları körüklüyorlar. Ve onların videoları fıtratı bozmaya yeltendikleri, inançsızlığı artırmaya yeltendikleri videoları bizim videolarımızdan çok daha fazla öne alınıyor ve izlenme miktarları çok daha fazla artıyor. Promosyonlu reklamlar veriyorlar videoları öne aldırsınlar diye. Küresel para baronları, evangelistler dünyada dinsiz bir nesil istiyorlar. Bir, eşcinsel bir nesil istiyorlar. Fıtratı bozmuş bir nesil istiyorlar. İki, neden? Para kazancını daha fazla arttırsın diye. Bir, markası olan kadın giyimi konusunda ve kadın makyaj malzemesi konusunda satış yapan bir patron kadınlara mı daha fazla satış yapar, erkeklere mi daha fazla satış yapar? Muhakkak kadınlara daha fazla satış yapar. Şimdi o patrona şöyle bir teklifte bulunsan, erkekleri de kadınlaştıracağız. Akışkan cinsiyeti ortaya çıkartacağız. Cinsiyet değişimini ortaya çıkartacağız. Dünyadaki kadın miktarı 3,5 milyarken 5,5-6 milyara çıkartacağız. Bütün bu küresel para baronları daha fazla satış yapacaklar. Cinsiyet değiştirme ameliyatları olacak. Bir ameliyat 3,5-4 milyon TL Türkiye'de. 2 milyon da hormon değişim ilaçları var. 6 milyon 7 milyon TL devletin ve bu halkın cebinden para çıkacak. Cinsiyet değişimleri var şu anda hastanelerimizde. Tabii ki para baronları, düzeni bozmak, fıtratı bozmak isteyenler bunu istiyorlar. Cepleri daha fazla dolsun diye ve kıyameti erken alabilsinler diye. Ki İsa peygamber geri gelsin, bunları kutsasın, yüceltsin ve cennete götürsün diye. Evangelistlerin ana akidesi budur. İsa Aleyhisselam'ı erkenden getirmek, kıyameti zorlama projesi.
Türkiye'de tabii deizm ve ateizm tehlikesi çok büyük ama selefilik tehlikesi de çok büyük değil mi hocam? Yani bu mesele neden bu kadar çok mesela gündemde? Özellikle Cübbeli Ahmet Hoca'nın bu konuda çok çeşitli uyarıları oluyor zaman zaman. Ne düşünüyorsunuz selefilik? Türkiye'de şu anki durumu nedir?
Çok temel bulamadı. Büyük kalabalıklara hitap edemedi. Fakat çok fonlanıyor. Çok ciddi paralar alıyor. Bir, Suudi Arabistan. İki, İsrail. Üç, İngiltere ve Amerika. Bu 3-4 devletten müthiş fonlanıyor. Kocaman kocaman yerler tutuyorlar. Sohbetlerine giden insan sayısı 15 kişi, 20 kişi. Neden? Çünkü çok şiddetliler, çok öfkeliler. Annen kafir, baban kafir, ehliyet aldığın için sen kafirsin. Elektrik faturası ödediğin için sen kafirsin. Oy verdiğin için kafirsin diye tekfirci bir lisanlar olduğundan zemin bulamıyorlar. Fakat hala bütün halkı, bütün milleti tekfir etmeye, küfretmeye devam ediyorlar. Açıktan videolarında aleni bir şekilde isimlerimizi vererek bizi ölümle tehdit etmeye devam ediyorlar. Bunlar acemi olanları. Açık bir şekilde benim adımı vererek videolar yaptılar. Ve
öyle mi?
Kerem Önder gibi adamlar biliyorlar ki biz iktidarı ele aldığımızda Amerika, İngiltere, İsrail darbe yapacak, iktidarı ele alacaklar, idareye bunlar gelecekler. Biz iktidarı ele aldığımızda Kerem Önder gibi adamlar yaşayamayacaklarını bildiği için böyle konuşuyorlar diye aleni bir şekilde videoları hala mevcut, hala duruyor.
Ben tehdit aldığınızı bilmiyordum.
Rezalet. Ben Çin devlet başkanını eleştirdiğim, soykırımından dolayı eleştirdiğim video 3 saat içinde YouTube'dan kaldırıldı. Hakaretim yok, küfrüm yok. Sadece bir eleştiride bulundum ve bir beddua ettim. Bu videom 3 saat içinde kaldırıldı. Adamlar bize orada küfür ediyor, bize tekfir ediyor ve idareyi ele aldıklarında öldüreceklerini aleni bir şekilde kanalda ilan ediyorlar. Bu videolara hiçbir şey olmuyor. Kafa kesme videoları hala mevcut. Hollywood yapımı kafa kesme videoları Vehhabi selefilerin hala mevcut. YouTube bunlara dokunmuyor. Ama biz bir soykırımcıyı, Müslüman kardeşlerimize soykırımda bulunan bir devlet liderini eleştirdiğimiz zaman video 2-3 saatte kaldırılabiliyor. Yani sözüm özü şu, çok fonlanıyorlar. Yeni akım selefilerse takiyeyi öğrendiler, riyayı öğrendiler. Kimlerden? Şiilerden.
Ne Şiiler.
Diyorlar? Takiye şöyle, biz tekfir etmiyoruz. Yeni akım taban bulamadığı için tekfircilikle, yeni akım daha yumuşak, daha ılımlı görünüyor. Ilımlı İslamcı gibi biz sizi tekfir etmiyoruz. İsteyen oy verir, biz onlara kafir demeyiz ama bunun doğru olmadığını düşünüyoruz. Biz oy vermeyiz. Diyanete bağlı imamların peşinden cuma namazı kılmayız. Bu devletten maaş alan imamların peşinden namaz kılmayız diyorlar. Ama sizi de tekfir etmeyiz diyorlar. Bunlar takiye yapıyor. Ne zamana kadar olacak takiyesi? Kuvvetleninceye kadar. Kuvvetlendiği anda tıpkı Mısır'daki gibi Selefi Nur Partisi'ni kurduğu anda Türkiye'de şu anda her gün operasyon yiyor DAEŞ. Kuramazlar. Güçlenirse, iktidar değişirse, içerideki FETÖ'cüleri, PKK'lıları ve DAEŞ'leri dışarıya aldığı anda hemen Selefi Partisi'ni kurarlar. Partiyi kurdukları anda takiye biter. Hemen tekrar Türker böyle kafir, Kerem böyle kafir, Cübbeli Ahmet böyle kafir diye aleni bir şekilde saldırmaya devam ederler. Özetle sistemleri, politikaları bu.
Gençlerimizi o zaman gerçekten de hani bu videoyu izleyen gençleri uyarmak lazım. Aman düşmeyin bu tuzaklara yani ne olursun.
Tabii,
YouTube'da
tabii.
Da çok etkinler hocam.
Çok çok. Videolarına bakıyorum. Her videoları reklamlı. Orada yazıyor sponsorludur videosunun üstünde. Kanalına bakıyorum 20 bin takipçi var. 30 bin takip az. Bunlar her yerde azınlık. Ama bir bakıyorum videoya 50 bin izlenme ama hepsinin üstünde sponsorlu. Sponsorlu sponsor. Bu para nereden geliyor?
Nereden geliyor?
Ben bugüne kadar bir tane sponsorlu video yapamadım ya. 1 milyon takipçimiz var. Bir tane sponsorlu video yapamadım. Bir kuruş para yok. Bunlar bu parayı nereden alıyor?
Hocam yayından önce de konuştuk ya. Anadolu İslamı ne kadar güzel değil mi? Yani o tasavvufla yoğrulmuş o bu topraklardaki Müslümanlık çok güzel Müslüman. Ya başka bir lezzeti var. Nasıl böyle oldu ve nasıl bu kadar kök salabildi? Anadolu İslam'ın özelliği neydi ki bu kadar çok yayıldı?
Şimdi sırrı şurada. Muhammed Aleyhisselam ve sahabelerin yolunu takip edersen zerre kadar bir karış bile ben onlar böyle düşünüyor ama ben böyle düşünüyorum demezsen ki bizim atalarımız, dedelerimiz bunu yaptı. Biz samimi bir milletiz. Bid'at nedir bilmeyiz. Bizim sultanımız Alparslan. Allah ondan razı olsun. Bid'at nedir bilmeyiz dediği için Muhammed Aleyhisselam'ın dinine hiçbir şey katmadığı ve hiçbir şey çıkartmadığı için Allah akın akın yardımını, görünmeyen ordularını bizim dedelerimize gönderdi. Ve hiçbir millete nasip olmayan peygamberimiz ve sahabesinden sonra İslam'a hizmet etmek bu kadar hiçbir millete nasip olmadı. Araplara dahi.
Evet.
Bizim dedelerimiz Müslüman Türklere nasip oldu. Bunun adı ne? Anadolu İslamı. Halk buna Anadolu İslamı der. Asıl isim ne? Temel isim Ehl-i Sünnet vel Cemaat. Muhammed Aleyhisselam ve sahabelerinin yolu.
Evet.
Onların yolundan bir karış bile ayrılmadıkları için Allah bunlara yardım etti ve 6 asır hayatta kaldı Osmanlı Devleti. 4 asırında dünyaya hükmetti tek patron. Burada ilahi bir yardım var. Bu sistem başarılı. Anadolu İslamı yani Ehl-i Sünnet vel Cemaat başarılı. Selefiler başarılı olamadı. Mutezile başarılı olamadı. Hariciler, Şiiler, ılımlı İslamcılar başarılı olamadı. Tarihte hiçbir katkıları yok İslam'a. Dünyada her tarafı biz fethettik ve dünyaya adaleti Anadolu İslamı götürdü. Başarı ortada. Denenmiş, uygulanmış ve sonuç alınmış Türker. Yap bunu yine dünyaya hükmedersin. Olay çok basit.
Balkanlara, Afrika'ya, Orta Doğu'ya, Orta Asya'ya yani Türkistan topraklarına.
Kesinlikle.
Her yerde.
Kesinlikle.
Mesela Balkanlarda değil mi? Yani o Anadolu İslamı çok güzel bir şekilde yayılmış.
Tabii ki. Savaşmadan fethettiği yer Avrupa'da en çok Balkanlardadır.
Balkan.
Savaşmadan. Sadece oraya bazı Müslümanları götürüyor. Biz de Konya göçmeniyiz.
Biz de öyleyiz hocam.
Aynı mı?
Aynı.
Siz Bulgaristan'dan buraya geldiniz. Biz Yugoslavya'dan buraya geldik. Komünizmden evet. Kaçtık. Önce Osmanlı Devleti buradan bazı Müslümanları kabile kabile Avrupa'ya gönderiyor Müslümanlaştırma sisteminde. Nasıl Müslümanlaştıracak? Zorla, zorla değil. Oraya götürdüğüm, oraya yerleştirdiğim halktan İslam'ı görecek. Bu ahlakı, bu yardımlaşmayı, bu zekat müessesesini, dünyada açlığı bitiren zekat müessesesini görecekler. İslam'a aşık olacaklar, akın akın İslam'a girecekler.
Herkes zekat verse dünyada bir kişi bile aç kalmaz.
Kesinlikle aç kalmaz. Muhammed Aleyhisselam'ın sahih hadisi var. Zekat görevini dünyadaki bütün zenginler yerine getirse açlıktan dünyada tek insan ölmez diyor hadis-i şerifte. Çok basit. Bu sistemi yerine getir, yaşa. Dünyada bir tane aç insan kalmaz.
Hocam kimileri böyle İslam'a işte hani sen dininden bana ne hani sen dinini yaşa kardeşim. Hayır İslamiyet öyle bir şey değil hocam değil mi? Yani İslamiyet hayatın her alanını kuşatan yani her alanında sirayet eden, her alanında ilgilendiren insanı, toplumu topluma şekil veren ve bizim hayatımızı yönlendiren bir din.
Kesinlikle.
Ama kimileri bunu hani şimdi eleştirmeyeceğim bizim içeridekileri de ama yani İslamiyet ya, tam namazını kılıyorsun işte tamam başka şeyler niye karışıyorsun işte.
İndirgemeye çalışıyor. İbadete indirgemeye çalışıyor.
Halbuki İslamiyet toplumu şekillendiriyor.
Tabii.
Her şeyiyle.
Tabii ki.
O yüzden hani zekat dediniz ya zekatı da var. Her müessesesi şekillendiriyor.
Tabii ki.
Buna uymak, buna riayet etmek, bunun mücadelesini vermek çok zor değil mi? Yani özellikle mesela 28 Şubat döneminde Türkiye'de çok zor. Ama tabii. O günleri mesela nasıl değerlendiriyorsunuz şimdi baktığınızda?
Çok zor yapıyorduk
hani bin
yani.
Bin yıl sürecek evet. Dedikleri günler.
Oo, biz ne bin yıllar duyduk. Biz ne İslamiyet'i 30 yıl içinde bu ülkeden kazıyacağız diyen adamların yazıları mevcut hala. Evet. 30 sene söz vermişler Batı'ya yaptığı anlaşmalarda. 30 yıl içinde Anadolu'dan İslam'ı kazıyacağız. Söz veriyoruz. Kendileri kazında gitti ama İslam hala dimdik ayakta. Ve dünyaya İslam'ı göndermeye, yaymaya devam ediyoruz.
Geçen gün biri çıktı dedi ya başörtülüden psikolog olmaz.
Yani kişisel ideolojisini ilmine karıştırıyor. Kişi ilmini yanılmayan akıldan yani Allah Teala'dan almazsa ideolojilerin kulu olur. İnsan yapımı dinlerin kulu olur. Şimdi bu psikolog ya da psikiyatr ya da doktor her neyse bilmiyorum.
Değilmiş aslında psikolog ya danışman ya aile danışmanı.
Aile danışmanı falan her neyse. neyse aldığı belli bir eğitimle bir ideolojiye saplanmış, kapılmış ve bu ideolojinin dışında hareket eden, İslami kuralları yaşayan bütün kız kardeşlerimize, bütün bayan kardeşlerimize diyor ki başında o örtü varsa, İslam'ı başının tepesinde taşıyorsan İslam'ın işaretini, senden doktor olmaz, senden psikolog olmaz. Böyle saçma, böyle cahilane
yani
bir iş olur.
Yani başı kapalıyken başı açığın düşüncelerini anlayamamış ama başı açık bir psikolog başı kapalı bir psikoloğu anlayabilirmiş. Ya
çok saçma.
Bunlar bitti zannediyorduk biz hocam. Bitmemiş.
Yok, bitmez. Bitmez. Kıyamet gelinceye kadar İslam'a karşı olanlar daimi olarak olmaya devam edecek ama hadislerle sabittir biz de olmaya devam edeceğiz. Çünkü biz varken kıyamet kopmaz. Yeryüzünde bir tek Müslüman kalmayıncaya kadar kıyamet kopmayacaktır diyor Efendimiz Aleyhisselam. Dolayısıyla bu mücadelemiz
ama
kıyamete kadar devam edecek.
Ama toplum karşılık bulmuyor değil mi hocam bu tip şeyler?
Yok yok.
Toplum açtı bunları.
Tam aksine biz onlara bir eleştiri videosu falan çekeceğimiz yerde bir bakıyoruz. Kendi cenahlarından bile evet. Müthiş tepkiler alıyorlar.
Evet.
Artık
evet.
Bunlardan bu dinozorlardan kaldı mı falan diye linç ediyorlar sosyal medyada. Bizim konuşmamıza gerek kalmıyor elhamdülillah. Kendi cenahları bile söylüyor yani.
Evet ben de onu fark ettim bu olayda.
Bu tür dinozorlar artık pek itibar görmüyor.
Hocam tabii bu bahsettiklerimizin hepsi başa döndürüyor bizi. İhlaslı olmaya döndürüyor. Az önce buraya not aldım. Bir veliye son nefeste daha imtihanı daha kolay geçiyor. Ama velinin hayat imtihanı bizlere göre aslında veli olduğu için, veli zatı olduğu için daha ağır olur değil mi?
Doğru.
Yani bize gelen bir şeytan ona belki gidiyor 100 şeytan.
Kesinlikle, kesinlikle. Şimdi neden 100 şeytan gider veliye? Çünkü kaptan. Gemideki bir tayfayı öldürürsen bir şey olmaz. Diğer tayfalar biraz daha fazla çalışır, açığı kapatırlar. Kaptanı öldürürsen bu gemiyi karaya oturt. Bu gemiyi denizde yüzdüremez, nereye götüreceğini bilemez. Kaptan kritiktir. Bütün veliler ve İslam alimleri kritik rolde olduğu için şeytanları çok daha fazladır. Peki neden Allah Teala son nefeslerinde bu zatlara yardımcı oluyor? Çünkü hayatları boyunca bizim aldığımız imtihanlardan ve sınavlardan çok daha fazlasını yaşıyorlar. Muhammed Aleyhisselam'ın hadisiyle sabitleyeyim. Efendimiz Aleyhisselam buyurdu. Belaların ve imtihanların en şiddetlisi önce peygamberlere gelir, sonra salih kullara gelir. Bakın önce peygamberler, sonra salih kullar. Allah'a yakınlığı ne nispetteyse Allah senin kalbinden bu dünyayı tamamen söküp atabilmek için, buraya bağlanmamak, ebedi yaşama bağlatmak için sana devamı bela veriyor. Bu belaya sabrettikçe senin dereceni arttırıyor. Ruhunu, kalbini, muhabbetini arttırıyor. Tesirin artıyor. Etrafında yüzlerce binlerce insan oluyor. Pervane gibi dolaşıyorlar etrafında. Niye bu alimlerin, velilerin etrafında binlerce insan var? Niye sıradan sokaktaki zenginlerin etrafında bu kadar insan yok? Çünkü belanın en çoğu bunlara geliyor. İhlası, samimiyeti, tesiri bunlar da çok fazla. İbadeti bizden daha fazla yapıyorlar ve hayat kurtarıyorlar. Bir adam hayat kurtardığı zaman Allah onu çok sever. Sevdiği zaman da etrafı pervaneler gibi dolar. Ücretsiz, menfaatsiz çalıştığı için.
Sahabe efendilerimiz
Allah onlardan razı olsun.
Bin kere razı olsun. Onlara bela gelmediğinde derlermiş ya bu aralar hiç bela gelmiyor üzerime. Bir şey mi eksik yapıyorum? Bela gelmesi
tabii,
lazım ki bela
tabii,
geldikçe
tabii.
Ben ihlaslı bir kulum.
İşte bütün sahabiler velayet mertebesinde olduğu için çünkü Muhammed Aleyhisselam'ın sohbetinde bizatihi bulundular. Belanın en şiddetlileri sahabilere geliyor. Açlığı dünyada en çok yaşayan insanlar sahabiler. Kendi ayakkabısını yiyen dünyada bir insan duydun mu? Sahabilerden başka kimse yoktur. Kendi ayakkabısını yiyen insanlar. O 3 yıllık bir boykot dönemi oldu Mekke'de. Bu kadar fakirleştiler. Ağaç kavuklarına varıncaya kadar yediler. Hayatta kalabilmek adına. Buna rağmen böyle bir açlıkları, sıkıntıları olmasına rağmen diyor ki Allah Teala bize bela vermiyor. Acaba mesafemiz mi açıldı ya Allah'ın Resulü? Efendimiz Aleyhisselam buyuruyor ki bela istemeyiniz. Allah'tan bela istemeyiniz. Afiyet isteyiniz diyor. Çünkü vereceği sınava siz güç yetiremezsiniz. Her zaman afiyet istemek lazım. Yani bazı kardeşlerimiz bize mesajlar atıyorlar. Hocam son bir senemde sınav olmadım gibi hiç hasta da olmadım. Son birkaç yılımda hasta olmuyorum. Acaba yani Allah'tan bela istesem derecem artsın, biraz daha yakınlığım, muhabbetim artsın diye. Böyle fantaziler de var. Türker garip garip mesajlar geliyor. Kardeşim sakın böyle fantazi yapma. Sakın. Bir bela verir Allah Teala. Bütün dünya sana bakar der ki Allah'ım bize verme. Böyle bir şiddetli belaya düşer olabilir. Sen aciz olduğunu bil. Allah'ım kaldıramayacağım yükü bize verme. Ben selamet istiyorum. Senden hep afiyet istiyorum. Hep selamet istiyorum. Ben bela musibet istemiyorum. Sen bunu de. Allah'a belasız bir yaşam vermek çok kolay. Mesele bu.
Bela geldiğinde de teslimiyet çok önemli değil mi hocam? Yani amenna ve sadekna. Allah'tan geldi bu bela. O zaman hani şöyle insanlar var ya. Ya bu beni neden buldu? Ben o kadar çok ibadet ediyorum. Her şey ben çok iyi bir insanım ama tuttu geldi beni buldu bu hastalık. Halbuki değil mi? Yani bu çok yanlış
tabii
bir yaklaşım.
Ki, tabii.
Teslimiyet bu da çok önemli.
Tabii ki önemli. Şimdi iki tane tarlacı var. Tarlacılardan bir tanesi toprağa ekin ekmiş. Toprağındaki ekin kurumuş. Diğer tarlacı namaz kılmıyor. İçkisi var. Ekin ekmiş. Ekinler iki misli veriyor. Şimdi namaz kılan diyor ki ya bu adam namaz kılmıyor. İçkisi var, kumarı var. Ekinleri bitti. Benim ekinlerin hepsi kurudu diyor. Burada benim başımda büyük sıkıntı var diyor. Demek ki Allah Teala benim namazımdan memnun değil diyor. Demek ki benim de namazı bırakmam lazım diyor. Allah vermemeyle bu kulu sınıyor. Halbuki bu kulun bir adım sonrasında bu engeli aşarsa, tarladaki mahsulü toplarsa, parayı alırsa zina etmek var, deist olmak var, genişlikle beraber ateist olmak var. Bu bilmiyor onu. Bir adım sonrasını bilmiyor. Uçurumun arkasında ne var bilmiyor. Ama Allah bunu vermemekle, buna o nimeti vermemekle onun imanını koruyor. Farkında değil. Sohbette anlattığım bir mesele vardı. Çok kısa değinmem lazım.
Tabii,
müsaade et.
Lütfen.
Bir kardeşim var sohbetime gelen. Benim benim yaşlarımda hayatı boyunca tek bir hayali vardı. Beden eğitimi öğretmeni olmak. Çalıştı, çabaladı, üniversiteyi de bitirdi. Fakat Allah Teala onun ticarette yürümesini murat buyurdu. Ticarete atıldı, küçük bir sermayeyle başladı. Beden eğitimi öğretmeni olamadı, hayalini gerçekleştiremedi. Fakat şu anda 5 milyonluk bir evde oturuyor. 5 milyonluk bir fabrikası var. 1 milyonluk bir arabaya biniyor. Şimdi buna geçen gün sordum. Dedim ki tamam, sen hep dualarında beden eğitimi öğretmeni olmak istiyordun. Çocukları yetiştireyim, vatana millete faydam olsun falan da. Sen beden eğitimi öğretmeni olsaydın Allah Teala seni 5 milyonluk evde oturtur muydu? 5 milyonluk bir fabrikan olur muydu? Mümkün değil hocam, o maaşla, 7-8 bin lira maaşla mümkün mü? Bak, isteği, kendi için istediği şu. Ben beden eğitimi öğretmeni olmak istiyorum. Ama Allah'ın onun için istediği, onun kendisi için istediğinden çok daha fazla, çok daha büyük. Bilmiyor. Allah'ın kendisi hakkındaki
Allah'ın
planı bilmiyor.
Allah'ın kurgusu bambaşka. Tabii. Plan yapanların en hayırlısı Allah.
Kesinlikle, kesinlikle. Bırak Allah'a işini. Allah'ım ben bunu istiyorum, muradım bu. Ama benim hakkımda hayırlı olan neyse sen daha iyi bilirsin. Allah'a bunu de, gerisine karışma.
Yani dua ederken de kendimizi sınırlamayalım diyorsunuz yani.
Kesinlikle. Sınırlama. Şimdi sen belli bir çapta kendini sınırlıyorsun. Benim hacca gittiğimde bir duam vardı. Allah'ım bana 10 tane sağlam dost ver, ben sana hayatımı vereyim. Yıllar sonra ben düşündüm. Allah Teala bana 10 tane değil, yüzlerce dost verdi. Sosyal medyada ekip çalışıyor. Hepsi benim gibi bir kuruş para almadan İslam'ı yaymaya devam ediyorlar. Allah'a şükürler olsun. Binlerce insanın hayatını kurtardık. Ama benim duam şuydu. Allah'ım bana 10 tane samimi dost ver. Neden kendimi kısıtladım diye şimdi üzülüyorum yani. Niye kısıtlıyorsun
orada
ya?
Orada da tam beden öğretmenin olayı gibi olmuş.
Ya, aynı
siz
onun gibi.
Dost istediniz ama çok dostunuz var. Işte. 1 milyon dostunuz var hocam.
Elhamdülillah. Elhamdülillah. Şükürler olsun.
Maşallah hocam. Hocam çok teşekkür ediyoruz. Bence çok kıymetli bir sohbet oldu.
Ben teşekkür ederim.
Tekrar bekliyoruz. Çok da keyif aldık.
İnşallah dostum benim.
Sizin kanalı da hatırlatalım bence. Onu da söyleyin. Ona da abone olabilir arkadaşlar.
Tabii İhramcızade İlim Yayma kanalı bizim ana gemimizdir. 6000 kadar videom vardır orada. 2013'ten beri yaptığım bütün sohbetler orada mevcuttur. İkinci kanal da Kerem Önder kanalı. YouTube'da 1 milyonluk bir takipçi kitlemiz var. Bunun dışında diğer sosyal medya hesaplarımızda her tarafta varız. Kardeşlere zaten talimat vermişim. Nerede, hangi grup bir sosyal medya açarsa, yeni bir sosyal hesap açarsa hemen oraya benim adımı kullanarak hesap açıyorsunuz. Hocam ateistler açarsa, eşcinseller açarsa, şu aç, ne olduğu önemli değil. İsterse İslam'a küfretsin.
TikTok olsun, Instagram olsun, her
fark
yerde.
Etmez. Her yerde biz de olacağız. Onlar İslam'a küfretecek, biz İslam'ı anlatacağız. Biz hayat kurtaracağız, onlar hayatları mahvedecekler. Onların işi bozmak bizim işimiz yapmaktır. Eyvallah. Bunu kardeşlere söyledim.
Eyvallah. Çok teşekkür ediyoruz.
Ben yine teşekkür ederim dostum. İnşallah yine geliriz.
Çok sağ olun.